Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 15 Temmuz 2019. Demokrasiye sevdalı Türk milletinin, demokrasinin gücünü tüm dünyaya gösterdiği günün yıl dönümündeyiz. Bundan tam 3 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimine dur demek için sokağa çıkan milletimiz, kendisine emanet edilen demokrasiyi canı pahasına koruyarak ona olan inancını bir kez daha kanıtladı. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında 15 Temmuz Hayatın Sesleri özel yayınıyla sizlerleyiz.
Üşüyormuş
da aşklar gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda
Hayatın Sesleri 15 Temmuz özel yayını devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Gülten Akbar. Sayın Akbar hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu özel günde siz kıymetli konuğumuzla dinleyicilerimize seslenmenin mutluluğunu taşıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Sayın Akbar'ı çok kısa sizlere tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Sayın Akbar bir müzik öğretmenim. Aynı zamanda Sydney'de Türkiye'nin Sesi Radyosu Çay Molası programının sunucularından ve tam da 15 Temmuz 2016 tarihinde aslında Avustralya'da Sydney'de değil Türkiye'deydi. Ailesi 4 kişilik bir aile kendiyle birlikte ve ailenin yarısı Avustralya'daydı, yarısı Türkiye'deydi. Detayları Sayın Akbar'dan rica edelim. O günü bize anlatmasını rica edelim. Neler hissettiğini, neler yaşadığını dinleyicilerimizle paylaşmasını rica ederim.
Evet, 3 sene geçti ama sanki 1-2 saat önce olmuş gibi açıkçası. Tam 17 Temmuz geri dönmemiz gerekiyordu. Uçağımız kalkacak. Efendim 15 Temmuz gecesi işte gece 10 civarı falan İstanbul'dayız. Dışarıdan işte eve doğru gidiyoruz ama abimle beraberiz işte diyor ki trafikte bir olumsuzluklar var normal olmayan bir şeyler var ama ne olduğu bilinmiyor tabii ki daha sonra eve gidince hemen ilk iş genelde hani televizyon açıp haberler neler var onlara bakarken hiç beklemediğimiz olayları tabii ki gördük. Büyük bir korku, endişe, işte bir kanal kapanıyor, ondan sonra diğer kanalı açıyoruz. Moral bozukluğu ne oluyor? Hani büyük bir şok etkisi olduğunu hatırlıyorum. Hı hı. Ben işte küçük çocuğum hani küçük o zaman 16 yaşındaydı. İşte abim, kızı falan dördümüz. Ondan sonra ışıkların kapandığını hatırlıyorum. Site gibi bir yerde olduğumuz yer ve hiçbir ışık yanmıyor. Daha sonra hangi kanal olduğunu hatırlayamıyorum. İşte birkaç saat sonra sanırım işte geldi. Ondan sonra bilmiyorum hemen ilk aklımıza gelen işte Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. O nerede? Ona mı bir şey oldu? Hani
endişelendiniz.
Gerçekten kötü bir zamandı. Hı hı. İşte uçakların uçması, her uçuş tabii ki binalara çok daha yakın oluyor falan. O anda hani hem kendim için endişeleniyorum, hem milletim için, hem de aynı zamanda hani dünyada savaşla veya o durumda kalmış ülkeler, milletler hep aklıma geliyordu. Hı hı. Ve tek duam hani bir an önce bitmesi yani o olumsuzluktan çıkmak ne olduğunu anlamak derken Sayın Başkanımızı televizyonda görmek hani biraz içimizi rahatlattı.
Bu arada sevgili dinleyiciler Sayın Akbar'ın gözleri dolmak üzere o yüzden müsaadenizle araya girmek istiyorum. O anı gerçekten bizzat yaşadı ve Avustralya'da normalde hayatını sürdürüyor. Yaklaşık üniversite çağlarından sonra yurt dışına Avustralya'ya göç etmiş ve Avustralya'da yaşamını sürdürürken tatil amacıyla aslında ailesini buradaki yakınlarını görmek amacıyla Türkiye'ye geliyor ve ne yazık ki 15 Temmuz yaşamak zorunda kalıyor.
Evet.
Lütfen siz devam edin.
Başkanımızın televizyona çıkışına kadar zannediyorum meclisimizin yani bizim kalbimizin vurulması işte Ankara'daki o uçaklar hani insan hemen hani bütün milletini düşünüyor sevdiklerini düşünüyor ne oluyor anlaşılmayan bir şey yani böyle kabus gibi. Ve demin de söylediğim gibi Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda görmemiz bizleri rahatlattı. Yani ondan sonra zaten milletimizi dışarıya çağırırken, milletim korkmayın, her şey kontrolümüz altında, biz biriz, gelin dışarıya çıkın, bu bizim ülkemiz, hani bu duyurusuyla tamamen o endişenin, korkunun kalktığını hissediyorum. Hissettim. Tabii ki biz o şekilde rahatlayınca, hani çocuklarımız da ne kadar, hani çok küçük değillerdi, evet. Ama ben kızımı hatırlıyorum, işte uçaklar uçarken işte koltukta büzülmüş oturuyor. Hani 16 yaşında, peki daha küçük çocuklarımızın acaba tepkisi nasıl oldu? Hani insanın hayata bakışı, değil mi? Bir saniye içinde yaşadığı olumlu veya olumsuz olaylarla değişebiliyor. Gerçekten çok zor bir zamandı. Tek doğumda hemen bitmesiydi. Allah şükür olsun, hani devletimiz orada gücünü gösterdi. Sayın Başkanımız milletine sahip çıktı. Yani muhteşem bir duygu. Ondan sonra milletimizin, işte herkes zaten hepimiz dışarıya çıktık. Büyük bir güvenle. Eğer başkanımız o çağrıyı yapmamış olsaydı, yani bunu gerçekten insan olarak da söylüyorum, hani bir Türk vatandaşı olarak da söylüyorum, ertesi sabah dışarı çıkamayacaktık. Büyük bir endişe ve korkuyla yaşayacaktık. Belki işte sokağa çıkma yasağı olacak. Çok geniş bir etki oldu. Evet. Derken Allah'a binlerce şükürler olsun ki hani çok kısa zamanda her şey sakinleşti. Ama burada başkanımızın ve devletimizin rolü çok büyüktür. Ve bu konuda askerlerimiz, hani milletimizi, ülkemizi her zaman koruyan askerlerimiz, polislerimiz, binlerce teşekkürler. Tabii bu arada şehitlerimiz oldu. Hani bir insan, bir vatandaş, bir şehit bizler için çok çok büyük. Hani dünyaya bedel bizim bir şehidimiz. Keşke olmasaydı, keşke görmeseydik, keşke buna şahit olmasaydık. Bizim ülkemizde olmamalı. Çünkü Türkiye sevgi dolu bir ülke. Evet. Türk milleti çok akıllı. Sadece birbirimize daha çok tutunmalı, birbirimize destek olmalı ve devletimizi destekleyip yolda beraber yürümeliyiz. Burada şu mesajı da vermek istiyorum. Düşüncelerimiz ne olursa olsun, kendi bizler insanız. Hep aynı şeyi düşünecek, aynı duyguları paylaşacak değiliz. Yalnız bu değişiklikleri bence bir renk olarak algılamalıyız. Hayat değişik olanlarla renklidir. Daha güzel olacaktır. Monotonluktan çıkmış olacaktır. Farklılıklarımızı renk olarak görüp, hani hayatın çiçekleri olarak görüp, birbirimize saygı gösterip, birbirimizin farklılıklarını kabul edip, tekrar el ele beraber yarını nasıl iyi yapabiliriz, bizden sonraki nesle ne kadar güvenli, sevgi dolu, saygı dolu bir millet, bir vatan bırakabiliriz, bence buna odaklanmalı ve bunun için tüm milletçe çalışmalıyız diyorum.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Şimdi ben tabii programın başında dinleyicilerimizle paylaştım, ailenizin yarısı siz ve kızınız Türkiye'de. Evet. Eşiniz ve oğlunuz Avustralya'da kaldı. Onlar da, evet, mutlaka çok endişelenmişlerdir. Hem milletimiz, hem Türkiye için, hem sizin için bireysel olarak. Avustralya'da yaşayan vatandaşlarımızın algısı nasıldı 15 Temmuz'a? Asıl onu çok merak ediyoruz.
Evet. Benim tabii gördüğüm kadar ve bildiğim kadarıyla herkes büyük bir tepki verdi. Aynı şok, yani çok kötü bir kabustu herkes için. Hani ister Türkiye ister Avustralya'da, ama tabii ki Türkiye'de bir de fiziksel olarak bulunup bunu, evet, hani evet, evet, gözle görmek, kulakla duyunca insan çok daha farklı. Yani hisler daha derinleşiyor.
İşte sizin ailenizin tam böyle yarısı ama aile, bunu tabii ki birebir hissetti. Evet, yarısı, evet, orada duygularıyla
çok
hissetti.
Çok haklısınız. Teknoloji sayesinde tabii ki hani bir haber, yani Türkiye'deki bir haberi hemen Avustralya'da da duyabiliyoruz, görüp seyredebiliyoruz. Onlar anında haber almışlar ki bütün herkes aynı anda, yani ailem, arkadaşlar, tanıdıklarım sağ olsunlar devamlı mesaj gönderiyorlar. Kızım da örneğin genç olmasına rağmen bütün arkadaşlar, yani çok güzel bir şey. Hani 16 yaşındaki insanların bile nasıl diyeyim, bilinçli olması ki hani arkadaşları çeşitli milletlerden, onlar bile duymuşlar ki iyi misin? Hani annen, yani sizler güvende misiniz? Ne oluyor hani? devamlı mesaj almak. Hem onların mesajlarına cevap vermeye, rahatlatmaya çalışıyoruz. Hani lütfen endişelenmeyin, her şey iyi olacak. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda televizyon seyredip olayı anlamaya çalışıyoruz. Telefonları ediliyor. Hepsini kontrol altına alıp da hani olumsuz duyguları aza indirip sakinlikle düşünüp mantıklı hareket etmek amacımızda o şekilde de yaptık. O gün hiçbir daha görülmemek ve yaşanmamak üzere hani şu anda tarihte kaldı. Hani keşke tarihte kaldı bile demeseydim, evet. Yani olmasaydı. Böyle bir olayın kendi ülkemizde, Türkiye'mizde olması kabul edilemez. Şehitler verdik, kabul edilemez. Yani her insan bu dünyaya gelirken gülmek için geliyor, mutlu olmak için geliyor. Hani Allah da bize çok yani sağlıklı, mutlu, güvende görmek istediği için hani belli bir düzende yaşamamızı istiyor. Umuyorum ki böyle bir gün kesinlikle bir daha yaşanmayacak.
Bu arada hani uçağımız 17'sinde kalkacak dediniz, kalkamadı, evet. Uçak. Kalkabildi
uçak
mi?
Kalkamadı tabii. Yani uçaklar durduruldu. Tabii ki anlıyorum.
Ne kadar daha kaldınız Türkiye'de?
Güvenliği içinde. Zannediyorum 2 gün uzatıldı. Ondan sonra normal
seyrine
döndü.
Şükürler olsun ki seyrine döndü.
Şükürler olsun. Yalnız o da çok zor geldi. Çünkü yani o durumda ülkemi, milletimi hani bırakıp başka ülkeye gitmek zorunda olmak ağır geldi bana.
Evet, bir değişim boyutu var değil mi? Sanki evet. Böyle bir parçanızı Türkiye'de bıraktınız ve endişe ettiniz onlara. Ama şükürler olsun ki sizin de ifade ettiğiniz gibi o gün her ne başladıysa o gün sonlandı aslında.
O gün sonlandı, evet.
Biz hiç olumsuz düşünceyi zihnimizden atıyoruz. Kesinlikle. Yalnızca sizin de ifade ettiğiniz gibi şehitlerimizin olması, gazilerimizin olması gerçekten tüm Türk milletini, tüm dünyayı derinden yaraladı.
Evet.
Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Onların sayesinde, amin. O şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde yarınlara hep güvenle bakacağız.
Tabii ki.
Onlara sonsuz şükürler, sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz.
Tabii ki. Şehitlerimiz, işte olay sonrasındaki gazilerimiz ve en önemlisi de bize sahip çıkan devletimiz.
Evet.
Hani bizim vatanımız var, bizim çok güzel bir milletimiz var, muhteşem bir vatanımız var hatta. Gerçekten bütün dünyanın imrenerek baktığı, dışarıdan ülkemizin ve milletimizin görülmesi çok daha farklı. Bu durumda bizim yapmamız gereken bu vatana, bu millete sahip olmak ki Allah'a şükürler olsun ki vatanımıza, milletimize sahip çıkan bir devletimiz var.
Evet.
24 senedir yurt dışındayım. Hani muhakkak herkes bir şekilde hani çalışmalar yaptı, bu millet için çalıştı. Yalnız gerçekten Sayın Başkanım'a, Recep Tayyip Erdoğan Bey'e müteşekkirim. Bunu dışarıdan daha net görüyorum. Dışarıdan gözüken çok güçlü bir devletimiz var ve başkanımız sayesinde yurt dışında, ben kendi adıma konuşuyorum, sırtım dik yürüyorum. Hani hiçbir zaman çekinmedim Türk'üm demekten ama daha büyük bir gururla ben Türk'üm diyorum.
Ne mutlu.
Ben sizin için ne yapabilirim diyorum. Ve Türkiye'nin ismini duydukları anda insanların gözleri açılıyor ve bir gülümseme oluyor yüzlerinde. Eğer biz bu mesajı,
bu algısını yaratabildiysek,
evet,
ne mutlu değil mi?
Onu ifade etmeye çalıştınız. Ama nasıl yarattık? Ben mi yarattım, o mu yarattı? Evet, biz de güzel şekilde Türklüğümüzü, işte Müslümanımızı, insan olarak hani insanlığımızı temsil ediyoruz ama devletimiz, Sayın Başkanımızın yaptıkları, onun dik duruşu, konuşmaları, hani duygusallığı, ne bileyim milletim demesi, sadece Türkiye'deki Türklere değil bütün dünyadaki Türklerimize ben buradayım ve kucaklaması, inanın hayatımda ilk defa hissettim. Belki 24 sene önce hissetseydim Avustralya'ya gitmezdim. Ama vardır bunda da bir hayır. Orada da Türkiye'mizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Ama gerçekler bunlar. Bunları sizlerle, sevgili dinleyicilerimize paylaşmaktan da çok mutlu oldum.
Biz de gerçekten.
Bu fırsatı verdiğiniz için
biz de çok mutlu olduk.
Yani
o kadar güzel, o kadar içten ve sıcak aktardınız ki, çocuklarınız var. Eminim evet. Sizin bu duygu ve düşüncelerinizi doğrudan doğruya onlar hem hissediyor hem yaşıyor, hem de sizden aldıkları o birikimi onlar da kendilerinden sonraki kuşaklara aktaracaklar. Evet. Böylelikle de yurt dışında ve siz hani Avustralya'da olduğunuz için Avustralya'da özelinde bahsedeyim. Hı hı. Oradaki tüm Türkler hep el ele, hep gönül gönüle, hep Türkiye ile bağlantısını hiç koparmadan
İnşallah.
Ve Türkçe İnşallah. Diliyle sonsuza dek yaşamaya devam
Bütün
edecekler.
Bütün söylediğiniz her söz, her dua olarak milletimize, vatanımıza geri dönsün, sizlere geri dönsün. İnşallah hep beraber çalışarak ülkemiz, milletimiz için ne yapabilirsek hani sağlıklı, güven içerisinde yapalım inşallah.
İnşallah. Bu arada sevgili dinleyiciler, Gülten Akbar hanımefendi programın başında kendisinden kısaca bahsettim. Sydney'de Türkiye'nin Sesi Radyosu Çay Molası programının sunucularından biz... Eski programlarımızı hatırlayan kıymetli dinleyicilerimiz Sulhan Yılmaz ismini anımsayacaklardır. Türkiye'nin Sesi Sydney'in genel yayın yönetmeni Sayın Sulhan Yılmaz. Ona da mikrofonlarımız aracılığıyla selam gönderelim. Tam şu anda, yani bu an itibariyle Sydney'den dinleniyor. Hepsine selam gönderiyoruz. Çay Molası programındaki sizinle birlikte sunumları gerçekleştiren Fatma Gençtürk hanımefendiye, Cihan Bibinoğlu hanımefendi diye de selamlarımızı gönderelim.
Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum bütün arkadaşlarıma, Sayın Başkanımız, Sayın Genel Yayın Yönetmenimize. Bir duyuru da yapmak isterim. Bu 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için. Bu gün münasebetiyle Avustralya'nın başkenti Canberra'daki büyükelçiliğimizde, Sydney ve Melbourne'daki Türk konsolosluklarında tüm halkımızın davet edildiği törenler düzenlendi. Hı hı. Ayrıca Sydney'de Gelibolu Türk Kültür Vakfı Gençlik Merkezi'nde ve Melbourne'da 15 Temmuz ve Demokrasinin Zaferi temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bu sergiler bir hafta boyunca halkımıza açık olacaktır. Aynı zamanda da milletimiz ve vatanımız için önemli olan bu güne ait Network belgeseli ve 15 Temmuz videosu da Avustralya'daki konsolosluklarımızın Facebook sayfalarından seyredilebilir.
Tüm dünyadan o zaman internet üzerinden seyredebilirler. Tabii, yalnız tabii Avustralya'daki ki. Vatandaşlarımız değil.
Kesinlikle bütün dünyadan seyredilebilir. Facebook'ta Sydney Başkonsolosluğu veya konsolosluk diye girdiklerinde hemen çıkacaktır. O sayfaya girmeleriyle biraz aşağı inerlerse orada videolar mevcuttur, seyredilebilir.
Evet. Sydney'deki tüm dostlarımıza selamlarımızı iletmiş olalım sizin vesilenizle.
Çok teşekkür ediyoruz.
Yayınımıza katıldığınız için, 15 Temmuz özel yayınımıza katıldığınız ve
çok
o gün yaşadıklarınızı bizlerle paylaştığınız için son söz olarak da şunu söyleyelim. Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın.
Kesinlikle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney Çay Molası programının sunucularından ve aynı zamanda bir müzik öğretmeni olan Gülten Akbar hanımefendi stüdyo konuğumuzdu. 15 Temmuz gecesi kendi de Türkiye'deydi. Yaşadıklarını bizlerle paylaştı. Verdiği bilgiler için, aktardıkları için, duygularını bizimle hiçbir şekilde araya set koymadan, duvar koymadan sonsuz o duygularını hissettirerek bize aktardığı için de kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için, bu güzel, değerli zamanınızı bana ayırdığınız için. Tabii ben burada aynı zamanda Avustralya'nın Türkiye Sesi Radyosu adına da buradayım. Bütün arkadaşlarıma, herkese çok selam, sevgilerimi gönderiyorum. Var olsunlar. Çok sağ olun.
Bizden de çok selamlar. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ateş edim, küle döndüm. Rüzgar edim, yele döndüm. Evvel yarın dostun idin. Şimdi uzak ele döndüm. Ateş idim, küle döndüm. Rüzgar idim, yele döndüm. Evvel yarın dostun idim. Şimdi uzak ele döndüm. Sen yanımda olmayınca bahar bilmez güle döndüm. Sen yanımda olmayınca bahar bilmez güle döndüm. Türkülerim öksüz kaldı, düzen tutmaz dile döndüm. Türkülerim öksüz kaldı, düzen tutmaz dile döndüm.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş stüdyo konuğumuz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
Bugün 15 Temmuz'u bir kez daha yaşıyoruz. Hem duygusuyla, hem hissiyatıyla, hem o günü ve şehitlerimizi anarak, gazilerimizi anarak bir kez daha yaşıyoruz. 15 Temmuz gibi olayların toplumsal değişim ve toplum kültürüne yansımalarını bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Değerli hocam, neler söylersiniz?
Evet, ben evvela şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum konuşmama. 15 Temmuz diğer pek çok toplumsal olaydan, siyasal olaydan vesaire daha farklı toplumsal etkileri doğurmuş bir olay gibi görünüyor bana. O geceyi hep beraber yaşadık. Belki de bizim yaşadığımız en uzun gecelerden biriydi, evet. 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesinin selametle sona ermesi için hepimiz dualar ettik. Bu duaları sadece Türkler, Müslümanlar değil, bu toprakların insanı olan gayrimüslimler bile ettiler. Çünkü biz bu toprakları, bu toprakların ürünü olan, ortak bir kültür yaratan insanlarız. Bu bakımdan Herkes bu duaya katıldı.
Tabii gurbetçilerimiz de sizinle programa geçmeden önce birinci bölümümüzde Gülten Hanım, Avustralya'dan değerli konuğumuz, bize o anları anlattı ama ilginç bir şekilde o Avustralya'da değildi. Hmm. O Türkiye'deydi. Ailesinin geri kalanı Avustralya'daydı. İki yönlü olarak aslında 15 Temmuz'u konuştuk. Hem evet. gurbetçilerimiz neler hissetti, hem Türkiye'de olanlar neler hissetti.
Benim de çok fazla gurbetçi dostum var. Hatta bu topraklardan nasibini almış yabancı pek çok dostum da var. Onlar da o gece dualarını gönderdiler. Çünkü bu mesele bu topraklardaki derin kültürün, irfanın daim olması. Bu derin kültürün bekası meselesi idi. Ona verilen bir zarar girişimiydi bu mesele. O gece ben hem tam da umutsuz olduğu zamanlarda bile hep bu şerde büyük bir hayır olabileceğini düşündüm. Onu hatırlıyorum. O gece sabaha kadar bunda muhakkak büyük bir hayır vardır diye düşündüğümü hatırlıyorum. O hayrı zannediyorum o gece sona erdiği zaman hepimiz fark ettik. Biz bir kez daha nasıl bir millet olduğumuzu kanıtladık diye düşünüyorum. Bu bir kanıtlama meselesi değil ama...
Bir kenetlenme meselesi.
Kenetlenme, çok güzel ifade evet. ettiniz. Belki de ruh köklerimizle tekrar buluşma meselesi. Bana öyle geliyor ki bu 15 Temmuz şerli olayından evvel biz ruh köklerimizden sanki biraz uzaklaşmış bir millet olma yolundaydık. Bir şeylerin bize bu ruh köklerimizi hatırlatması gerekiyordu. Evet. Bu kanlı darbe girişimi, şerli görünen olay neticede büyük hayırlara vesile oldu diye düşünüyorum. Yani bütün terör girişimlerinin, organizasyonlarının
açığa çıkmasına neden
oldu. Açığa çıkmasına vesile oldu, açığa çıktı. Bu vatana kastedenlerin kimler olduklarını biz açıkça gördük ama bundan daha önemlisi kendi içimize, ruh köklerimize doğru bir tekrar dönme ihtiyacı duyduk. Şimdi Türk milleti her zaman ihanetle karşılaşmıştır. İhanetler her zaman bizim başımızdan eksik olmadı. Düşmanlarımız da eksik olmadı. Ama bizi bir arada tutan şey ne sorusunu sormamıza vesile oldu bu olay. Bizi bir arada tutan şey bu toprakların derin kültürü, irfanı. Bu son zamanlarda biraz böyle lafı güzaf gibi söylenen bir şey ama aslında çok köklü, bizi biz yapan, bileşenlerden oluşan bir kültür. 15 Temmuz'un bana öğrettiği şey budur. En çok şeyi hatırlıyorum. 15 Temmuz gecesi salalar okunmaya başladığı zaman, o salalar çok az sayıda insanı rahatsız etmekle beraber bizler için, bu toprakların insanların büyük bir kısmı için ben onu bir diriliş bestesi diye ifade ediyorum. O salalar bir diriliş bestesine dönüştü. Yani biz ölülerin ardından sala okuruz genellikle.
Evet.
Cuma namazlarının öncesinde sabahlarda okunmakla beraber genellikle ölümü çağrıştırır sala. Ama bu defa dirilişin bir bestesi haline geldi. Biz tekrar dirildik. Türk milletini ayağa kaldıran, dirilten bir mistik dokunuş söz konusu oldu. Bu mistik dokunuşlar zaten bizim tarihimizdeki bütün dönüm noktalarında var. Çanakkale Savaşı ile alakalı çok fazla mistik öge anlatılır, mistik hikaye anlatılır. O Çanakkale Savaşı'nı bir destana dönüştüren mistik dokunuşlar çok fazla anlatılır. 15 Temmuz'da da öyle bir mistik dokunuş oldu. Yani o tankların önüne yatan insanlar, her ideolojik kesimden, her görüşten insan orada yek vücut haline geldi. Onları yek vücut yapan şey işte o dirilişin ta kendisi. Bizi tekrar millet yapan bir vesile idi 15 Temmuz gecesi. Bu bakımdan ben 15 Temmuz'un oluşturduğu, vesile olduğu sonuçları birkaç farklı konu itibarıyla bir çerçevede ele almak isterim müsaadenizde olursa.
Estağfurullah hocam, lütfen buyurun.
Şimdi insanları 15 Temmuz gibi bir kanlı darbe girişiminde sokaklara iten, bu kanlı darbe girişimine dur demelerini sağlayan şey evvela bir tarihsel bilinç. Dünyada bu türden kanlı darbe girişimlerine genellikle insanlar dur diyemiyorlar. Gördüğümüz kadarıyla küresel güçlerin dünyayı dizayn etme çabalarında başarılı olduklarını görüyoruz. Ama burada o tarihsel bilinç, tarih şuuru bir refleks olarak devreye girdi, kendini gösterdi. Peki ama bu tarih şuuru nasıl durduk yere bir reflekse dönüşmeyi başardı. İşte ben bunu bir kavramla izah ediyorum. Ümmi olmak kavramıyla, ümmileşmek kavramıyla. Ümmi kavramı daha çok Peygamber Efendimizin okur yazar olmamasını tanımlamak üzere kullanılan bir kavramdır. Ama bence ümmi olmak bunun da ötesinde metaforik bir anlama da sahiptir. Dünyevi bütün kategorilerden azade bir biçimde çocuksu bir fıtrata dönüş ve fıtratın getirdiği değerler, bilgiler, donanımlarla birlikte refleks, tepki ortaya koyma ümmilik olarak bende karşılık buluyor. Orada insanların hiç düşünmeden kendilerini tankların önüne atmış olmaları tam da bu ümmilikle alakalı bir şey. Dünyevi çıkarlardan azade, tamamen çocuk güzelliği, saflığı, doğasına bir dönüş olarak bunu görüyorum ve bizim medeniyetimizin de asli unsurlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. İlmin yanına irfanı koyuyoruz çünkü biz. İrfan dediğimiz şey de tam da ümmi olmakla alakalı bir şey. İlmi kibre dönüştürmemek, çocuk saflığını yitirmemek. Bizim de millet şuurumuzun ardında böyle bir çocuksu saflık var. Yoksa bu Çanakkale'deki meşhur destansı direniş, 15 Temmuz direnişi söz konusu olmazdı. Bankamatik kuyruklarında hepimiz bekliyor olurduk. Bizi bankamatik kuyruklarına değil, meydanlara döken şey tam da bu ümmi çocuksu saflık ve millet şuuru. Bu şuur bizi 15 Temmuz'da sokaklara döktü ama 15 Temmuz'un öğrettiği bir takım şeyler de oldu. Bunlardan bir tanesi, biz genellikle bizim bizden başka dostumuz yoktur diyoruz ama gerçekte bizim bizi keşfetmeye dönük bir çaba içerisine girmemiz lazım. O da zihnimizin sömürgeleştirilmiş olan taraflarından arınmak. Zihnimiz sömürgeleştirilmiş ki içimizden bir takım hainler çıktılar. O hainlerin hain olduğunu biz bir süre anlayamadık bile. Demek ki onların hain olduklarını anlayabilecek bir irfana ihtiyacımız var. Bir süzgece ihtiyacımız var. Bu süzgeç içinde zihnimizdeki sömürgeci içeriklerden arınmaya ihtiyacımız var. Bizi keşfetmeye ihtiyacımız var. Yani bizim bu toprakları tanımaya ihtiyacımız var. Bu toprakların derin kültürünü bilmeye ihtiyacımız var. İçimizden çıkan hainler gayet aslında bu topraklara yabancı bir kültürü empoze ettiler. Bunun farkına bile varamadık. Demek ki bunun farkına varmamız ve kendi derin kültürümüzü, irfanımızı tanımamız lazım. Ben bunu dekolonizasyon diye tanımlıyorum. Yani sömürgecilikten arınmak. Bu bir hesaplaşma gerektiren mesele. Aynaya bakmamız lazım. 15 Temmuz gibi şerli bir olayı hayra dönüştürmek için aynaya bakarak bir hesaplaşma ve yüzleşme yaşamamız gerekir. Bununla beraber bir başka mesele, bu toprakların derin kültürünü nasıl keşfedeceğimiz meselesi. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için işte o irfan sözcüğüne ihtiyacımız var bizim yine. Biz gündelik siyasetle çok fazla uğraşan bir millet haline geldik. Gündelik siyasetin yanına belli oranda şükür ki ilmi koymayı başarıyoruz. Bilimsel bir takım tartışmaları dahil etmeye çalışıyoruz ama bundan daha önemli olan şey bizim İrfanı gündemimize almamız. Biraz evvel biz diye tanımladığım şeyi bizim anlamaya ihtiyacımız var. Bu toprakların derin kültürünü, bu topraklarda Hatay'da, Mardin'de, İstanbul'da insanlar aynı sokakta birbirinin yanı sıra farklı dinlerin mabetlerini imar etmeyi ve o mabetlerde ibadet etmeyi başarmışlarsa, o mahallelerde birlikte yaşamayı başarmışlarsa, burada bizim anlamamız gereken bir takım kültürel kodlar var. Bizim o tarafımızı yitirmek değil, aksine yeniden keşfetmek mecburiyetimiz var. Çünkü 15 Temmuz'da biz bu kültürü vücuda getiren bütün bileşenlerle birlikte direndik. Bizim ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Bu birleşmenin de anahtarı, tam da işte o üç farklı dinin mabedinin yan yana dizen kültür. Sadece Osmanlı kültürü değil bu. Bütün bir Türk-İslam tarihine baktığımız zaman bizlerin bir arada yaşamanın formülünü bulduğumuzu ben düşünüyorum. 15 Temmuz'un bana öğrettiği şeylerden bir tanesi de bu oldu. Biz aslında bir arada yaşamayı başarmış, başaran bir milletiz. Öyleyse bunu yeniden başarmalıyız.
Peki değerli hocam, günümüzde bu başardıklarımız ve başaramadıklarımız noktasında 3 yıl geçti aradan. O 3 yılda neleri anlatabiliriz, neleri aktarabiliriz? Sizce ne kadarını başarabildik o aktardığınız, bizimle paylaştığınız olguların arasında?
Evet. 15 Temmuz'da başardığımız şey benim feraset diye ifade ettiğim bir kavram. Ferasetli bir biçimde davranmayı başardık. Bizi biz yapan unsurları keşfetmemiz gerektiğini fark ettik ama bunun sürdürülebilir olması için daha çok çaba harcamamız gerekiyor. Şimdi toplumsal yapıyı etkileyen büyük bir takım siyasal, askeri, toplumsal olaylar söz konusu olmuştur her zaman tarihte. Örneğin Fransızlar için Fransız devrimi çok büyük bir dönüm noktasıdır. Bizim için milli kurtuluş mücadelemiz büyük bir dönüm noktasıdır. Çanakkale dönüm noktasıdır. Bizim hafızamızın, milli hafızamızın, kültürel, toplumsal hafızamızın önemli köşe taşlarıdır bunlar. 15 Temmuz'da bu toplumsal hafızanın köşe taşlarından birini teşkil ediyor. Kültür dediğimiz şeyin bir sembolik tarafı var, bir de maddi tarafı var. 15 Temmuz'un sembolik tarafının pekala farkına vardık gibi düşünüyorum. Öyleyse bu sembolik kültürü, 15 Temmuz'un inşa ettiği sembolik kültürü maddi sahaya da taşımamız lazım. Ve 15 Temmuz bilinciyle toplumsal, siyasal, ekonomik her türlü politikamızı kurmamız, şekillendirmemiz ve birbirimizle kurduğumuz ilişkileri bu çerçevede yeniden inşa etmemiz lazım. Bizim 15 Temmuz'dan öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bir olmamız gerektiği ise, ikincisi de bu birliğin gerektirdiği gibi bir yaşam inşa etmek. Mimarisinden sanatına kadar. Bizim içimizden artık hainler çıkarmayacak bir maddi kültür de oluşturmamız lazım. Yani bize has bir kültür sanat sahası, bize has bir mimari saha. Yani 15 Temmuz'un öğrettiği veya inşa ettiği o sembolik kültürü maddi kültür sahasına taşımamız lazım. Biraz evvel size dekolonizasyon dediğim şey, zihnimizin sömürgeleşmiş olması meselesi bizim mahallelerimize bile yansıyan bir şey. Biz mahalle kültürünü maalesef unutmaya yüz tutmuştuk. Ümit ederim ki 15 Temmuz bilinci bizim mahalleyi ve bununla beraber aileyi yeniden keşfetmemize, yeniden inşa etmemize vesile olsun. Çünkü mahalleyi yitirirsek biz ruh köklerimizle olan bağımızı kaybedeceğiz diye korkuyorum. Çünkü bizim o derin kültürümüzün somut maddi tezahürlerinden biri de yaşadığımız şehirler. Öyleyse betonlara bulanmış bir mahalle, mahalle kültürünü yitirmiş bir aradalık bize uzak olan şeyler. Bizim apartmanımızdaki, mahallemizdeki insanı tanıyan bir kültürümüz vardı ve bunun devam etmesi lazım. Mahalle aynı zamanda bir sosyal kontrol aracıdır. Eğer biz mahalleyi bir arada tutmayı başaramazsak içimizde nerede bir takım hainler var? Bunları asla bilemeyeceğiz. İçimize sızmaya devam edecekler. Çocuklarımızı teslim edebileceğimiz emin bir takım yapılara ihtiyacımız var. Mahalle işte bu yapılardan bir tanesi. Çocuklarımızı hainlerin bize işte güzel eğitim kurumları biçiminde sundukları yerlere teslim etmek gibi bir çaresizlik içerisinde bizim olmamamız lazım. Öyleyse 15 Temmuz sonrası yeniden bir toplumsal inşa söz konusu olacaksa çocuklarımızın emin bir biçimde yaşadıkları, emin bir biçimde eğitsel faaliyetlere katıldıkları alanlar oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu eğitsel alanlarda da olmazsa olmaz olan şeyin başında millet şuurunun bir referans haline gelmesi geliyor. Yani bizim için önemli olan şey 15 Temmuz'da yeniden keşfettiğimiz millet olmak bilincini eğitsel anlamda da devamlı hale getirmek. Millet olmak nedir sorusunun cevabı bu. Şimdi pek çok ülkede, pek çok kültürde insanlar tam da bunu kaybettiklerinden yakınıyorlar. Bir millet olma bilincini yitiriyorlar. Sekülerleşme, Avrupa merkezci bir tedrisat vesaire bizi de bir olma ve millet inşa etme bilincinden koparan bir süreci bu ülkede yarattı. Öyleyse bizim bununla da yüzleşecek bir biçimde hem eğitim ortamlarımızı hem de yaşam alanlarımızı yeniden inşa etmemiz lazım. Ne referansıyla, millet olma referansıyla. Bu millet olma meselesi bir tür milliyetçilik olarak algılanmamalı. Yani bizim milliyetçiliğimiz bir Fransız usulü milliyetçilik hiçbir zaman değildi ve bundan sonra da olmayacak. Fransız usulü bir etnik temelli milliyetçilik değil, tam da bütün farklılıklarıyla beraber 15 Temmuz'da tezahür eden millet olma bilinciyle bir milliyetçilikten belki bahsedebiliriz. Bu yönüyle burada en önemli faktör kültürün ta kendisi. Bir ırksal atıf yerine kültürel bir atıf var sözünü ettiğim millet şuurunda. Öyleyse bizim tarihsel bir okuma yaparak nasıl bir millet şuuruna sahip olduğumuzu yazıp çizmeye de başlamamız lazım. Yani bu manada 15 Temmuz'un belki de eksik kalan taraflarından birisi bilimsel, akademik ve entelektüel faaliyetlere ve üretimlere henüz tahvil olmamış olması diyebiliriz. Yani bizim entelijansiyamıza büyük bir iş düşüyor. Benim sözünü ettiğim millet şuurunu 15 Temmuz'un ne manaya geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu akademik alanda, entelektüel alanda ve dahi sanatsal mecralarda üretime dönüştürmemiz lazım.
Hı hı. Sayın Akbaş, şimdi hep Türkiye içi olarak düşünüyoruz. Son olarak yurt dışındaki gurbetçilerimiz, bizi dinleyen değerli dostlarımız, onların bakış açısıyla da değerlendirecek olursak, onlar evet bizden kilometrelerce uzaktalar ama tam anlamıyla da kalpleriyle bizim hemen içimizdeler, hemen yanımızdalar. Onlar nasıl algıladı ve bu algı onların bu sürdürülebilir olarak aktardığınız o kültürün devamı açısından ne gibi faydaları sağlayacak?
Zannediyorum benim söylediğim şeyleri en iyi anlayan grup gurbetçilerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü gurbetçiler de o millet olma bilincini bazen çaresizlik, bazen büyük bir hasret, bazen de bir gurbet duygusuyla zaten yaşayan insanlar ve tam da gurbette olmanın getirdiği bir netice olarak millet olmanın ne manaya geldiğini içselleştirmiş, derin bir biçimde anlayabilmiş insanlar. Ben gurbetçilerle birlikte çok uzun zaman geçirdiğim için bunu böyle bir romantik ifade olarak değil, gerçek bir bilgi olarak size aktarıyorum. O yüzden gurbetçilerin deneyimlerinden de bizim öğreneceğimiz çok şeyler var. Yani 15 Temmuz'da ortaya çıkan millet şuuru nedir sorusunun cevabını ararken gurbetçilerden de öğreneceğimiz çok fazlaca şey var. Ki gurbetçiler sadece şimdi göçmen olarak Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmiş insanlar değil, bizim zaten bir gurbet kültürümüz öteden beri vardır. 200 yıldan beri süre gelen bir gurbetçi kültürümüz vardır. Asıl milli kültür oralarda inşa edilir. O yüzden onların da benim sözünü ettiğim akademik entelektüel boşluğa katkı vermeleri beklenir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için, sizin de bu aktardıklarınızla ve bize ve tüm dünyaya ulaştırdığınız o 15 Temmuz ruhu, millet bilinci ve milli olma şuurunu aktardıklarınızla biz de bugünü sizin vesilenizle de anmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş stüdyo konuğumuzdu. Programımızın da sonuna geldik böylelikle. 15 Temmuz gibi olayların toplumsal değişim ve toplum kültürüne yansımalarını konuştuk değerli hocamızla. Ama dediğiniz gibi önemli olan işin sürdürülebilir olması. Önemli olan o millet bilincinin sonsuza dek hep o bu topraklar içindeki yaşayan her bir bireyin ve bu topraklar dışında yaşayıp da kalbi bizimle olan değerli gurbetçilerimizin bir aradalığıyla sürdürülebilir olması. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın da sonuna geldik. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Gazilerimiz var, acil şifa bekleyen gazilerimiz hala var. Onlara da acil şifalar diliyoruz bir kez daha. Sağlıklı, mutlu, uzun uzun ömürler diliyoruz. Ve sizlerden ayrılırken sağlıkla, huzurla, mutlulukla, nice güzel günleri hep birlikte millet şuuruyla, millet bilinciyle yaşamayı ümit ettiğimizi hatırlatıyor. Ve bir daha böyle girişimlerin asla gerçekleşmemesi dilekleriyle yayınımıza son veriyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
hayatın sesleri.